Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Azar 1400 Hicri Kameri, 7 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 12 Aralık 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemin Sayın Hüseyin Yeşil ile insanın dini ve manevi hayatında şükretmenin önemi ve faziletleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Ayetullah Dasgayb'in şehadetiye dönümü, Kalıcı Itır ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Hazreti Zeynep-i Kübra'nın tavır ve sözlerinin kadın cinsinin ruhsal, manevi ve akli büyüklük ve gücünü gösterdiğini belirtti. Rusya temsilcisi Viyana görüşmeleri hakkında açıklama yaptı. İran hükümet sözcüsü, Kanada yönetiminin insani alandaki göstermelik eyleminin yeterli olmadığını belirtti. Devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı, Batılılar askeri ve güvenlik alanında hiçbir halt edemezler açıklamasında bulundu. Ve Halep kırsalında Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bugün Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın ve Hemşireler Günü dolayısıyla hemşireler ve sağlık savunucusu şehit ailelerinden oluşan bir grup ile yaptığı görüşmede, gerçekleri anlatmazsanız düşman yalan ve tarifat ile zalim ve mazlumun yerine değiştire ifadelerine kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Hazreti Zeynep-i Kübra'nın tavır ve sözlerinin kadın cinsinin ruhsal, manevi ve akli büyüklük ve gücünü gösterdiğini belirtti. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın kutlu doğum yıl dönümü ve hemşireler gününü hemşireler ve sağlık çalışanlarına kutlayan İslam İnkılabı rehberi, Kerbela'nın büyük kadını, tüm insanlık ve tarihe kadının, totaliter batırıların kadını aşağılama gibi geçmişte ve şimdiki zamanda kıt akıllıların tüm çabalarına rağmen sabır ve tahammülden büyük bir okyanus ve akıl ve tedbirden yüksek bir zirve olabileceğini kanıtladığını vurguladı. Ayetullah Hamine'yi İran halkının çektiği acılarıyla ülkeye uygulanan tıbbi ilaçlar ambargosu konusunda istikbar güçlerinin mutlu olduğunu ifade ederken, bu gerçekler göz önüne alındığında büyük bir özveriyle çalışan hemşireler, hastalar ile yakınlarını mutlu ederken, aslında istihbar güçleriyle mücadele etmektedir. Bunlar hemşirelerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu gösteriyor ifadelerine kullandı. Bunlara ilave olarak devrim lideri, Sağlık Bakanı'nın sağlık çalışanları ve hemşirelerin koronavirüs salgını ile mücadeledeki rolünü takdir etti. Son 42 yılda yaşanan olaylar, toplumun gerçekleri, İslam devriminin tarihi, kutsal savunma ve çeşitli olayların olduğu gibi kamuoyuna aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamine'yi, eğer gerçekler anlatılmazsa olaylar düşman medyası tarafından çarpıtılarak yayınlanır ve onlar yalan haberlerle zalim ile mazlumun yerine değiştirip sürekli düşmanca eylemlerini haklı çıkarmaya çalışır diye konuştu.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihal Ulyanov, Viyana görüşmelerine hakim ortam ve süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Rus Büyükelçi Twitter hesabı üzerinden Viyana görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Viyana'daki görüşmelerin düzenlemekte olduğunu, bugün için çeşitli çerçevelerde oturumların planlandığını, geriye kalan birçok konunun gündemde olduğunu, geçtiğimiz haftadaki aranın ardından o konuların çok taraflı diplomasi, norm ve kurallara uygun şekilde ele alındığını vurguladı. Rus temsilci de dün İran ile 4+1 grubu arasında İran'a karşı yaptığından iptaline ilişkin görüşme ortamını olumlu nitelemişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Viyana Başmüzakerecisi Ali Bakır Keni de Viyana'daki görüşmelerindeki ciddi atmosfere işaret ederek bir anlaşmaya varma konusunda iyimserim, ancak halkımızın karşı tarafla ilgili olumsuz deneyiminden dolayı kesinlikle saf düşünceli olmayacağız dedi. Görüşmelerdeki atmosferin çok ciddi olduğuna değinen Bakır'ı, ancak birbirine saygı duyarak ve tarafların anlaşmak istediği görüşüyle 29 Kasım'da geldiğimiz günden bugüne kadar bu atmosfer diyaloglarda görülebiliyor diye belirtti. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberini konuşan Bakır, iki tarafın da kendi pozisyonunu savunması, kendi argümanlarını getirmesi ve kendi çıkarlarının peşinden gitmesi gerektiğini belirterek, elbette bu tarafların görüşlerinin %100 örtüştüğü anlamına geliyor, ancak diyaloğu bozacak nitelikte olduğunu da görmediğim değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı İran'ın Viyana görüşmelerine sonuçlandırmak için sunduğu öneriler ve hazırlığına değinmeden bir kez daha Londra'nın görüşmelere ilişkin yapıcı olmayan yaklaşımını tekrarladı. Liverpool'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin bu anlaşma ile ilgili birçok soruna, yol açtığına ve Avrupalıların nükleer anlaşma ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesine değinmeden, İran'ın nükleer anlaşma şartlarını kabul etmesi gerektiğini ifade ederek bir anlaşma için daha vaktinin olduğunu söyledi. İran müzakere heyeti Viyana'da karşı taraflara yaptırımların kaldırılması ve nükleer yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında iki öneri paketini sunarak görüşmelerde kararlı olduğunu ortaya koyarken, İngiltere Dışişleri Bakanı görüşmeler hakkında yapıcı olmayan açıklamalarda bulunuyor.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadiri, Kanada hükümetinin Uluslararası İnsan Hakları Günü'ndeki eylem gösterisine İran halkı, Kanada'da yaşayan İranlı mali suçluların iadesini ve yağmalanan kamu mallarının geri verilmesini bekliyor diye tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bahadiri, Kanada hükümetinin Uluslararası İnsan Hakları Günü'ndeki gösteri eylemleri sorumluluk içermiyor diye yazdı. Bahadiri açıklamasını şöyle sürdürdü. İran halkı, Kanada'da yaşayan İranlı mali suçluların iadesini ve yağmalanan kamu mallarının geri verilmesini bekliyor. Ancak bu ülke zimmete para geçirenlerin cennetidir. Kanada medyası dün Kanada Göçmenlik Bürosu'nun ülkede yasa dışı olarak 24 yıldır yaşayan bir savak çalışanı İran'a iade ettiğini bildirdi. Bazı İranlı hüküm giymiş ekonomik suçlular şu anda Kanada'ya sığınma talebinde bulunmakta ve bu ülkede yaşıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Genel Başkanı Ali Salihabadi, komşularla ekonomik ilişkilerin geliştirmesinin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki temsilcilerine hitap eden Merkez Bankası Genel Başkanı, komşularla ticari ve ekonomik münasebetlerin geliştirmesinin oldukça önemli, hayati ve stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Hicri Şams'ı İran'ın başından şimdiye dek NİMA sistemi üzerinden 20 milyar dolar arzı gerçekleştirdiğine işaretle bu rakamın geçtiğimiz senedeki miktardan kat kat fazla olduğunu söyledi. Salyabad ayrıca petrol ihracatından dolayı ülkenin döviz gelirinin arttığını ifade etti.
Devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı General Emir Ali Hacızade, Batıların askeriye ve güvenlik alanında hiçbir halt edemeyecekleri kanaatine ulaştıklarını belirtti. Komutan Hacızade bugün bir grup komutan ve askeri öğrenciye hitap ettiği konuşmasında Amerika başta olmak üzere emperyalist güçlerin devrimden önce ve sonraki cinayetlerine işaretle Batı Asya'nın dünyanın merkezi olduğunu belirtip bölge kaynaklarında gözü olan düşmanların bu bölgeyi domine etmeye çalıştıklarını vurguladı. Amerikalıların geçmişte savaş çıkarmak suretiyle kölecilik peşinde olduğunu hatırlatan devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı, bugün onların savaş ve kölecilik sisteminin modernleştiğini ve insanları kendi hedeflerine hizmet edecek yolda hareket edebilmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Komutan Hacızade sözlerinin devamında IŞİD gibi tekfirci grupların bazı bölge ülkelerinin paralarıyla İngiltere, Amerika, İsrail ve Fransa'nın casusluk teşkilatları ve düşünce kuruluşları tarafından yönetildiğini kaydetti.
Hindistan Dışişleri Bakanı İran'ın güneyindeki Çabahar Limanı'nın geliştirmesine vurgu yaptı. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın güneyinde yer alan Çabahar Limanı'nı geliştirmek istediklerini belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran'ın Çabahar Limanı'na dair yaptığı açıklamada, İran'ın Çabahar Limanı bölge için önemli bir transit koridorudur ve karayla çevrili ülkelerin Hindistan ile bağlantı kurması için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir rota sağlar. Bu liman özellikle karayla çevrili bir ülke olan Afganistan'ı da açık denize ulaşmasına imkan sağlıyor dedi. Jaishankar, Amerika'nın Çabahar Limanı projesini yaptırımlardan muaf tuttuğunu hatırlatarak Hindistan 2020'de Afganistan'a gıda yardımı olarak 75 bin ton buğday göndermek için Çabahar'ı kullandı ve şimdiye kadar Afganistan'a 2000 ton hububat gönderildi ifadesini kullandı. Hindistan'ın İran'ın Çabahar Limanı'nı geliştirmek istediğini belirten Bakan Jaishankar, ülkesinin Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi için toplam 85 milyon dolar hibe ve 150 milyon dolar kredi sağladığını aktardı. İran ile Hindistan 2018'de Çabahar Limanı'nı geliştirmek üzere 85 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalamıştı. Amerika, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Beluchistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Ağır siklette İran'ı temsil eden para tekvandocu Hamid Hakşinas, Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin İstanbul kentinde dün başlayan Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nın 9. turnuvası bugün sona erdi. 41 ülkeden 264 sporcunun katıldığı ve yarışmalarda artı 80 kiloda İranlı sporcu Hamid Hakşinas tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Hakşinas, şampiyon olmak için Türk, Amerikalı, yine Türk ve Hırvat rakiplerini peş peşe yenmeyi başardı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre son 24 saatte koronavirüsten 61 vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2289 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.722'ye, vaka sayısı 6.154.813'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.104'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.969.591'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Halep kırsalının kuzeyinde yer alan Hirbet-i El Hayat köyü halkı Türk işgalini ve Ankara destekli silahlı grupları reddeden protesto gösterisi düzenledi. Halep Sana muhabiri Hırbet El Hayat ve çevresindeki birçok köy halkının Türk işgalini ve Ankara destekli silahlı grupları reddeden ve Suriye vatandaşlarına yönelik vahşi saldırılarını kınayan protesto gösterisi düzenlediklerini belirtti. Gösteriye katılanlar ulusal bayrağı ve güvenli bölgelere yönelik neredeyse her gün düzenlenen terör saldırılarını kınayan ve Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlarının uluslararası yasa ve yasalara açık bir ihlali olduğuna işaret eden pankartları kaldırdılar.
Türk polisi HDP'nin binasına baskın düzenleyerek bu partinin 26 üyesini gözaltına aldı. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Medeniyetler Beşiği'nde yakınlarını kaybeden aileler de Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği, Cizre Eş Başkanı Serhat Küçük, HDP Cizre ilçe yöneticileri Naim İvedi, Asya Arslan ve Melek Kasım Yiğit'in de bulunduğu öğrenildi. Silopi'de de Delik Ürek ve Nadir Onuk gözaltına alındığı yerine kayyem atanan Cizre Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Zırı, gözaltılarla ilgili Twitter hesabından Cizre HDP ilçe binamıza şu anda baskın yapılmıştır ve arama yapılıyor. Birçok partili arkadaşımız gözaltına alınmıştır. AKP-MHP faşizminin sonu yaklaştıkça Kürt'e ve iradesine saldırıyor açıklamasında bulundu.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun gücünün geliştirilmesi ve modernize edilmesini desteklediklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Türkiye Savunma Bakanı Akar, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekte işbirliklerini geliştireceklerini vurguladı. Akar, Baku ve Ankara'nın önümüzdeki haftalarda ortak tatbikatlar düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti orduları arasında defalarca ortak tatbikat düzenlenmiştir. Türkiye, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne istihbarat desteği yanı sıra İHA'larıyla Azeri ordusuna yardım etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Nurman Kurtulmuş, beraberinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bütçe görüşmelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek yeni reform paketinin içeriğine ilgili açıklamada bulunan Kurtulmuş, insan hakları ve kadın hakları konusunda hukuki reformda yapılacağını söyledi. Kurtulmuş, kadınları ısrarlı şekilde takip edilmesinin suç kapsamına alınacağını ifade ederken, suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve ceza mahkemeleri usulü kanunu kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle birlikte gerçekleştireceğiz diye konuştu. Bir gazetecinin bazı esnaflar kendi işlerini çevirsen diye verilen krediyle döviz bürolarına gidiyor. Kendi işleri için kullanmadıkları parayı dövize çevirip kenara koyuyor. Doların veya dövizin satışında bir kısıtlamaya gidilebilir mi şeklindeki soruya Kurtulmuş, devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasına gidip dövizi yatırmak bir ahlaksızlıktır dedi.
Irak Başbakanı yakında Amerika'nın Irak'taki tüm muharip güçlerinin çekileceğini duyurdu. Irak Asaibi Ehli Hak Hareket üyelerinden Rabi ise yaptığı açıklamada direnişin silahının Amerikan askerlerinin Irak'taki askeri varlığının sürdürmesine izin vermeyeceğini belirtti. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi cumartesi akşamı yaptığı açıklamada birkaç gün içerisinde yapılan stratejik anlaşma kapsamında Amerikalı askerlerin Irak'tan çekileceğini belirtti. Amerikalı güçlerin Irak'taki rolünün istişare amaçlı olacağını kaydeden El-Kazemi, Amerikan askerlerin çekilmesinin Irak güvenlik ve istikrarının tüm Iraklı güçler tarafından sağlanabileceğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Bağdat ve Washington geçen 26 Temmuz tarihinde Amerikalı askerlerin cari miladi yılın sonuna kadar Irak'tan çekilmesi ve sadece Iraklı güçlere eğitim vermek ve istişare amaçlı bazı Amerikalı askerlerin Irak'ta kalması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu arada A sahibi Ehli Hak Hareketi'nin siyasi büro üyelerinden Mahmut Rabi bugün yaptığı açıklamada Amerika'nın Irak'ta askeri gücünün bir kısmını koruma çabasına gösterdiği tepkide Amerikan askerlerinin Irak'ta varlığının sürdürmesini izah etmeye çalışan hareket veya kişileri uyardı. Rabi direniş silahının Irak halkı ve parlamentosunun yabancı güçlerin ülkeden çekilmesine ilişkin kararın hayata geçirileceğinin esas teminatı olduğunu ifade ederek tüm Amerikan askerlerin Irak topraklarını terk etmeleri gerektiğini vurguladı.
İslami Direniş Hareketi liderlerinden Hasan Yusuf Pateşeria'da dün yapılan kısmi yerel seçimlerde alınan sonuçları dikkat çekici olarak niteleyerek bağımsız adayların ve seçimlere boykot etmesine rağmen Hamas üyesi sayılan şahsiyetlerin önde olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Reuters'a göre G7 Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırması halinde Moskova'nın devasa sonuçlar ve ağır bedellerle karşılaşacağı uyarısı yapıldı. Rusya karşıtlığıyla nam salan ve göreve gelir gelmez ilk ziyaretini NATO karargahına yapan yeni Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ilk kez katıldığı G7 toplantısında hazırlanan bildiriler grubun Rusya için karşıtlık kulübe dönüştüğünü adeta tescilledi. Reuters haber ajansı Amerika, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanlarının Avrupa Birliği temsilcisinin de katılımıyla Liverpool'da düzenlediği toplantıda hazırlanan sonuç bildirisi taslağını duyurdu. Buna göre taslak bildiride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırması halinde Moskova'nın devasa sonuçlar ve ağır bedellerle karşılaşacağı ifadeleri yer aldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Viyana görüşmelerinde İran'ın ciddi iradesi başlığı altında. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i cumartesi günü yurt dışındaki İran temsilciliklerinin seçilmiş başkanları ile görüşmesinde, eğer karşı taraf İran'a yönelik zalimane yaptırımların kaldırılmasında kararlı ise iyi bir anlaşma sağlanabilir ve İran İslam Cumhuriyeti muhakkak iyi bir anlaşma peşindedir vurgusunda bulundu. İran'ın yürütme erki başkanı İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları kaldırmak ve etkisizleştirmek için iki stratejisine işaretle şöyle devam etti. Bazıları İslam Cumhuriyeti'ni müzakere etmeyeceğini söylerken, diğer bazıları İran'ın müzakerelere ciddi katılmayacağını veya programı olmadığını iddia ediyorlardı. Fakat İslam Cumhuriyeti müzakerelere izzetle katıldı ve önerdiği metin ile müzakerelerde ciddi olduğunu gösterdi. Birkaç gün siyasi istişarenin ardından nükleer anlaşma Bercam Ortak Komisyon Oturumu'nun yeni turu 4+1 grubu İran ve Avrupa Birliği müzakereci heyet başkanları düzeyinde tekrar başladı. Yeni tur görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların kaldırılması ve nükleer çalışmalar olmak üzere iki başlıkta yapıcı önerilerde bulundu. Gerçi bazı uzmanlar ve yorumcular Biden hükümetinin Viyana'da bir anlaşmaya varmak için şüphelerini eleştirirken yürütülen müzakerelerin kapsamlı ve tam bir sonuca varmayacağını belirtseler de bazıları da bir anlaşmaya varmak için hala fırsat olduğunu söylüyorlar. Tüm şüphe ve tahminlere rağmen İran'ın önerdiği metinler üzerinde çeşitli düzeylerde görüşmeler ve fikir taatileri devam ediyor. Bu konu müzakereci heyetlerin başkentlerinden dönüşü ardından yaşananların geçen haftaların tersine İran'ın başlıca istek ve metinlerini resmiyete tanıdıklarını gösteriyor. Başka bir ifadeyle aslında karşı taraf kendi gerçek dışı ve inatçı tutumundan geri adım atmıştır.
Fakat Viyana müzakereleri sırasında ve öncesinde medya organlarının propagandaları ve siyasi çalışmaları asıl müzakereci taraflara ilaveten bazı akımların görüşmelerin olumlu ortamını etkilemeye çalıştıklarını gösteriyor. Korsan rejimi İsrail çalışmaları ve Washington ile Tel Aviv arasında dokunan Mekik ise bu konuda dikkat çekiyor. Bu bağlamda Siyonist rejim savaş bakanının Amerikan ziyaretiyle eş zamanlı olarak korsan rejim medya organları bu ziyarette Amerika ve korsan rejim arasında İran'ın askeri tesislerine ortak tatbikat düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlandığını iddia ettiler. Aynı haber çevreleri Amerika'nın İran'la görüşmelerden bir an önce sonuç almak için ultimatum verdiği yalanını duyurdular. Bu dayatma akımı Viyana müzakerelere başlamadan önce de Avrupa Trokya'sının İran'ın nükleer faaliyetine karşı tutum sergilediklerini iddia etmiştir. Fransa, Almanya ve İngiltere Kasım 29 müzakereleri öncesi ortak bir bildiride İran nükleer meselesine yönelik güdümlü gerginlik oluşturma konusundan endişe duyduklarını belirttiler. Yapılan çalışmalar ve oluşturulan propaganda ortamı Viyana'da sonuç eksenli görüşmelerin ilerlemesinden hoşnut olmayan akımın mümkün olan her şekilde ortam oluşturmak ve tehditle müzakere ortamını tahrip etmeye çalıştığını gösterdi. Fakat müzakere odasının dışında oluşturulan ortam İran halkının hakları ve çıkarlarını temin eden bir anlaşmaya varmaya çalışan İranlı heyetin iradesini halel getiremez. Nitekim 4+1 grubu ile görüşmelerin baş müzakerecisi Ali Vakir Kere'nin de vurguladığı gibi İran Bercam'dan daha azını kabul etmez. İran heyeti yüksek kapasite ve kabiliyetle Viyana'ya katıldı ve profesyonel bir tutumla görüşmelerin daha da ilerlemesi üzerine odaklanmıştır. Bu yüzden görüşmelerde ilerleme ve karşı tarafın hüsnü niyetinin ispatlanması durumunda gerektiği kadar müzakerelere devam edecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ermenistan'ın Zengezur Koridoru'nun açılmasına muhalefet etrafında. Ermenistan liderleri Zengezur Koridoru'nun teslim edilmesine karşı oldukları ve bu konuda görüşmelerde hiç söz edilmediği ve edilemeyeceğini vurguladıkları halde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu koridorun kontrolünü ele almak için hala Erivan yönetimine baskı uyguluyor. Bakü'nün Erivan'a baskıları bağlamında Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu 10 Aralık Cuma günü temas hattında Ermeni güçlerine saldırarak onlara büyük kayıplar yaşattılar. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından bu bağlamda yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ermeni askerlere düzenlenen saldırıda bir Ermeni askeri hayatını kaybederken 6'sı ağır olmak üzere 8'i de yaralandığı ifade edildi. Azeri baskılara ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti Zengezur Koridoru'nun teslim edilmesi için Ermenistan hükümetini ikna bağlamında medya baskısını da artırdı. Bu yönde İlham Aliyev hükümetine bağlı yandaş askeri uzmanlardan Terlan Eyvezov şöyle diyor. Daha önce İran ve Paşinyan muhaliflerinin Ermenistan'ın güneyinde Zengezur Koridoru'nun açılmasına karşı oldukları sanılıyordu. Fakat şimdi Ermenistan'da iktidar Sivil Sözleşme Partisi ve bizzat Nikol Paşinyan'ın Zengezur Koridoru'nun açılmasına karşı oldukları anlaşıldı. Şüphesiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yandaş uzmanların açıklamaları Paşinyan hükümetine baskı yollarındandır. Baskıların hedefi ise Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin Türk Koridoru olarak adlandırdığı Zengezur Koridoru'nu teslim etmek için Erivan hükümetine baskı uygulamaktır. Fakat Zengezur Koridoru'nu teslim etmesi Ermenistan hatta Rusya için Güney Kafkasya'da sorunları yoğunlaştırabilir ve Bakü ile gelecek müzakerelerde Erivan'ın sınır çizgisinin belirlenmesindeki fırsatlarını olumsuz etkileyebilir.
Bu bağlamda bölge meseleleri uzmanı Karen Hovhannisyan, başka bir ülkede bir koridor alan ülkenin söz konusu bölgede güvenlik meselelerine karışabileceğine işaretle şöyle diyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridorun teslim edilmesi durumunda bu ülke kendi barış güçlerine istediği şekilde, örneğin Türkiye barış güçlerine koridor boyunca konuşlandırabilir ve bir sonraki adımda koridora bitişik arazilerin boşaltılmasını isteyebilir. Ermeni uzman şöyle devam ediyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Zengezur koridorunu almanın ardından güvenlik bölgesini kazanmak istiyor ve bu Bakü'nün Ermenistan'ın güneyinde söz konusu koridoru almadaki başlıca hedefidir. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da istediği koridorda geçişlerin kontrolünde Ermenistan'ın hiçbir rolü olmayacaktır. Hatta Ermenistan taşıtlarının da koridora geçiş merkezi Bakü hükümetinin inisiyatifine kalacak. Bu arada 5 kilometre eninde Erivan ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Zengezur koridorun teslim edilmesinden doğan zararları ilaveten bu konu Türkiye ile normalleşme görüşmelerinde ve Ermeni soykırımının Türkiye tarafından kabullenme sürecinde Ermenistan çalışmalarını boşa çıkaracağı ve Türkiye için bir zafer sayılacağını da unutmama gerekiyor. Fakat Ermenistan'ın resmi tepkileri ve açıklamalarına dayanarak ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin de kuruntulu açıklamaları bir yana, İlham Aliyev hükümetinin 10 maddeli Karabağ Anlaşma maddelerini Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının refah ve huzuru için kullanabilirken, yabancı diplomatlar ve özellikle Türkiye'nin çalışmaları ile Ermenistan ile üçüncü bir savaş başlatmak istediği anlaşılıyor. Fakat bu muhtemel savaşın sonucu belli olmazken Azerbaycan Cumhuriyeti lehine biteceği de kesin değildir. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 4 kent ve yüzlerce köyü Bakü merkezi yönetimin kontrolü dışındayken Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki maceracı planlarına yürütmeye çalışıyor. Bakü yönetiminin bu maceracı siyasetlerinin sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tıpkı Türkiye gibi sonuçsuz, uzun ve yıpratıcı savaşlara sürükleyebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar Ahl-i Beyti imamlarının siyerinde belirtildiği üzere bebeğin doğumu için tebrik etmek ve sevinçli olmak İslami gelenek ve göreneklerdendir. Ayrıca tebrik sözcükleri ve cümleleri de ilahi ve manevi değerlerle birlikte Allah'a şükretmeyi hatırlatan, ayrıca anne ve baba ile bebeklerine hayır duası ile birlikte olmalardır. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde insanın yaşamında özellikle dini ve manevi hayatında şükretmenin önemi ve faziletine bakmak istiyoruz sohbetimizde. Din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil hocamız bizimle birlikte, konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Eğer o şükretme çerçevesi içerisinde hayatındadır süreç şükürle geçerse, kadir kıymet bilerek, değerleri anlayarak, değerler üzerinde düşünerek geçerse insanoğlu başarıya ulaşır, insanoğlu muvaffak olur ve İslam aleminin bugün en büyük handikapı o değerleri çok iyi anlayamaması. o değerler istikametinde Allahu Azimuşşan'ın bizlere vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilememesi, özümseyememesi ve o nimetlerin karşılığında teşekkür edememesi. Bugün İslam aleminin içerisinden o kadir kıymet bilmezlikten dolayı terörizm baş göstermiştir. İslam dini barış olmasına rağmen, kardeşlik getirmesine rağmen, kardeşliği pekiştirmesine emir vermiş olmasına rağmen İslam dini de bugün paramparça olmuştur İslam dininin mensupları ve bu mensuplar çeşitli anormalliklerin iktisadi, siyasi, içtimai, toplumsal bozulmanın sebebiyetini o şükretmemenin karşılığında İslam ümmetidir. Eğer şükretmiş olsa, değerleri anlanmış olsa, değerler istikametinde hayatına yön vermiş olsa başarının en mükemmelini yakalamış olur. Peygamberimizin tevellüdü, peygamberimizin dünyaya gelişi insanlık alemine ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alemin çerçevesinde bir nurun, ışığın, bereketin, sağlığın, sıhhatın gelmesinin sebebidir. Bunun gelmesi sayesinde eğer İslam alemi bu konuları çok dakik, çok iyi bir şekilde özümseyip hayata geçirmiş olsaydı, Peygamberimizin getirdiği mesajın içerisinde birlik, beraberlik vardır, birisi mevcuttur. O birlik, beraberlik çerçevesinde İslam alemi asr-ı saadette, o 23 senede elde etmiş olduğu şahlanışını elde etmiş olurdu. Ama bugün o kıymetleri, değerleri anlamadığımız için İslam ümmeti ümmet olmaktan kurtulmuş, ümmet olmaktan ayrılmış, İslam ümmeti dejenere olmuş, paramparça olmuş ve değerlerinden uzaklaşmış. Ama şükretmek hem kişiyi hem toplumu başarıya ulaştıran bir meseledir. Peygamberimizin de buyruklarında bunları görmekteyiz. Bizim 12 imamlarımızın da bunun geniş ve yaygın bir şekilde bizlere öğütlendiğini görmekteyiz. Allah-u Teala'nın emrinde de aynı ifadeler kendini göstermektedir. İslam alemine, peygamberimizin hürmetine, peygamberimizin ehli beyti 12 imam hürmetine, Fatimetü Zehra selamullahu aleyha hürmetine, İmam-ı Zaman accelallahu teala feracehu şerif hürmetine, İslam ümmetine uyanmayı, dirilmeyi, yeniden kenetlenebilmeyi, tek yumruk olabilmeyi ve İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn çerçevesinde yalnız Allah'a tapabilmeyi, Allah'a ibadet edebilmeyi, yalnız yardımını, desteğini Allah'tan dileyebilmeyi nasip etmesini Allah-u Teala'dan istiyorum. Ki şükredebilmek bu değerlerin bütününe ulaşabilmektir. Dahası, daha ayrı bir ifade ve tercüme, izah bu konuya getirecek olursak, İslam ümmetinin kendini bulmasıdır, şahlanışıdır. İslam ümmetinin insanlığa peygamberimizle ilgili Allah-u Teala'nın buyurmuş olduğu biz alemlere rahmet olarak gönderdik. Ma arsalnaka illa rahmeten lil alemin sözünün insanlığa gönderilmiş olduğunu biliyoruz ve eğer biz şükrümüzü, yani Allah'a olan teşekkürümüzü, olan minnetimizi, Allah-u Teala'ya olan borcumuzu, kıymetini bilerek, değerlerini anlayarak, yerine dua ve dileklerimizi bu istikamete mütemerkiz eder, bu istikamette yoğunlaştırırsak, Allah-u Teala alemlere ve insanlığa göndermiş olduğu bu din, bu kutsiyet dünyanın her tarafını, her karanlık noktasını ışıklandırır diye düşünüyorum. Onun için etmeliyiz,
evet,
teşekkür etmeliyiz Allah-u Teala'ya ve insan olmanın gereği her küçük iyiliğin karşısında, birisi size bir bardak su ikram ediyorsa, bir lokma ekmek ikram ediyorsa, selam veriyorsa, merhaba diyorsa, ilgi gösteriyorsa, ayağınıza kalkıyorsa ya da sizinle iyi muhabbet ediyorsa, bunların bütününün karşısında biz kıymet ve değer anlayarak o erdemli tavırla teşekkür etmesini bilmeliyiz, şükretmesini bilmeliyiz. Başta Allah-u Zülcelal-i Vel İkram'a, onun yüceliğine, onun bizlere vermiş olduğu nimetlere. Çünkü kendisi buyurmuştur. Daha sonra seyus'elenne yevme izin enin ne'im. Kıyamet günü Allah-u Teala buyuruyor ki bütün verdiklerimiz nimetlere karşı nasıl muamele ettiğinizi sizden soracağız.
Evet.
Onların karşılığında ne yaptınız onları soracağız. Hasreten 14 masumun hakkına, 14 masumun sizlere getirdiği iyiliklere karşı nasıl muamele ettiğinizi soracağız.
Evet.
Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin hakkında la kul la es'alukum aleyhi ecrin illel mevaddete fil kurba sözü de böyle şekillenecek. Peygamberimiz o ümmetine bana teşekkür etmeyin, bana ücret vermeyin, bana hiçbir şey vermenizi istemiyorum. Yalnız benim ehli beytime, benim size emanet bıraktığım bu değerlere sahip çıkın.
Evet.
Ki kıyametin gününde sorulacak olanlardan kıymeti, değeri anlaşılmadığı takdirde sorulup hesabı efendim sorulacak, hesap ayağına çekilecek olanlarda olan değerlerden bir tanesi de ehli beyti taharet selamullahu aleyhim ecmeindir. Allah-u Teala ehli beyt hürmetine bize şükredebilmeyi, teşekkür edebilmeyi, erdemli davranabilmeyi, hasreten dinimizin, inancımızın ve Peygamberimizle beraber ehli beytinin kıymet ve değerini anlayabilmeyi nasip eylesin. Allah bütün İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluklar nasip etsin, belalardan, felaketlerden korusun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini, İnsanın dini ve manevi hayatında şükretmenin önemi ve fazileti hakkında dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin yaptırımların kaldırılmasına ilişkin iyi haberlerin yolda olduğunu açıklaması, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin Viyana müzakerelerinde iyi bir anlaşmaya varmak, karşı tarafın yaptırımları kaldırmasına bağlı olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde nükleer müzakerelerle ilgili Rus yetkililerin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Viyana müzakerelerine katılan tüm tarafların Berjam nükleer anlaşmasının ihya edilmesini istediğini belirtti. Ryabkov'a göre taraf ülkeler ve ayrıca Berjam nükleer anlaşmasından Donald Trump'ın kararı ile 2018 yılında çekilen Amerika, Ortak Komisyon'un 9 Aralık'ta düzenlenen oturumunda anlaşma ile ilgili müzakerelerde yaşanan teknik duraksamanın ardından şimdi bu anlaşmaya geri dönmek istediklerini ve Viyana müzakereleri de kesinlikle bu konu üzerinde odaklanacağını ifade etti. Ryabkov açıklamasının devamında bence Viyana müzakerelerine katılan tarafların hiçbiri İran ile varılan nükleer anlaşmanın bozulmasını istemiyor ifadesini kullandı. Ryabkov ayrıca hali hazırda şartlar daha öncesine göre biraz daha da karmaşık hale geldiğini fakat bu durum teslim olmaya gerekçe oluşturmayacağını, tüm tarafların Berçam nükleer anlaşmasını ihya etme üzerinde odaklanması gerektiğini ve Rusya'nın bu meseleye yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın sözde demokrasi zirvesinden sonra bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı'nın demokrasi yıllardır Amerika tarafından kitle imha silahı olarak kullanıldığını vurgulaması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami'nin İran silahlı kuvvetlerinin gücünü günlük geliştirdiğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İranlı yetkilinin Suriye'nin yeniden inşa sürecine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyin'i Tahran'da Suriye Büyükelçisi Şafak Deyyub'la görüşmede İran İslam Cumhuriyeti kriz zamanında Suriye'ye yardım ettiği gibi şimdi de bu ülkenin yeniden inşa sürecine ciddi bir şekilde katılmaya hazır olduğunu vurguladı. Salı günü Suriye Büyükelçisi Deyyub'la görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin'i Suriye İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik müttefiki ve ortağı olduğunu, İran'ın Suriye krizi sırasında Suriye'nin mazlum milletini ve yasal yönetimini tekfirci IŞİD terör örgütüne karşı savunduğunu belirtti. IŞİD'in Suriye, Irak ve bölge genelinde kökünün kurutulması, diriliş ekseninin çabaları ve mücadelesi sonucu gerçekleştiğini kaydeden Hüseyin'i, IŞİD tehdidi sadece bu ülkelere ve bölgeye yönelik olmadığını ve aslında İslam dünyasına da yönelik olduğunu, dolayısıyla yapılan işbirliğiyle bu teröristler bozguna uğratıldığını ve hedeflerine ulaşamadıklarını vurguladı. Gerici Arap rejimlerin Avrupa ve Amerika'nın IŞİD'e desteklerini işaret eden Hüseyin'i, IŞİD terör örgütü hala kendini Afganistan ve diğer bölgelerde yeniden yapılandırmaya çalıştığını, ancak bu örgütün yeniden yapılanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini kaydetti. Hüseyin'i, Amerika ve Batı'nın Suriye milletini ve devletini siyasi ve ekonomik yaptırımlarla baskı altında tutarak askeri hezimetlerini telafi etmeye çalıştığını ifade etti.
Hemşehri gazetesinde Hamas yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas hareketinin üst düzey üyelerinden Mahmud Zahar, Amerika ve İngiltere'ye Hamas hareketinin görevinin ve misyonunun Filistin topraklarını kurtarmak olduğunu bilmelerini söyledi. Zahar yaptığı açıklamada şunları söyledi. İşgalci Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi, insanlığa ve tüm milletlere ihanet, şehitlerin fedakarlıklarının inkarıdır. En başından beri kahramanlarımızı ne pahasına olursa olsun hapishanelerde bırakmayacağımıza söz verdik. Amerika ve İngiltere'ye şunu söylüyoruz, Hamas bir kurtuluş ve İslami harekettir ve misyonu ve görevi Filistin topraklarını özgürleştirmektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Thank you.
Ayetullah Dastgıb'in şehadet yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, Ayetullah Dastgıb'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizlere özel bir sohbet hazırladık.
Bu sohbetimizde bu büyük İranlı alim ve din adamı hakkında konuşacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, Ayetullah Hacı Seyyid Abdülhüseyin Dastgıb hakkında şöyle buyurmuşlardır. Alim ve dindar biri olarak ömrünün en önemli bölümünü maddiyata aldırmadan Allah yoluna adadı ve gönüllüler ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İfadesinden yola çıkarak hep Allah'ı zikretmeye çalıştı. Bu büyük ve sevilen Allah'ın adamı, Fars halkı arasında en sevilen isim ve İran'ın üzerinde de derin bir şekilde saygı duyulan bir şahsiyeti.
İşte bu açıklamalar dindar, marifetli, dini tanıyan, faziletli ve keramet sahibi Ayetullah Abdülhüseyin Dastgıb hakkındadır. Bu büyük alim 1981 yılında İslam İnkılabı zaferinden sadece 2 yıl sonra münafıklar terör örgütü tarafından şehit düşürüldü. Bu büyük arif, ahlak hocası ve tanınmış devrimci şahsiyet, Fars eyaleti ve özel olarak da Şiraz halkının devrimci ruhunu yetiştirmekte ve İmam Hümeyni'yi desteklemekte büyük bir dini ve ahlaki rol oynadı. Bu büyük alimden Sağduyulu Gönül, Kebire Günahlar gibi eserler geriye kalmıştır. Sohbetimizin devamında Şehit Ayetullah Dastgıb'in hayatı ve yaptıkları çalışmalar hakkında sizlerle konuşacağız.
İran'ın Fars eyaletinde bulunan Şiraz şehri, pek çok alim, şair, yazar ve düşünürün yetişti ve birçok ehli beyt soyundan gelen ismin farklı yerlerinde toprağa verildi ve bu topraklara maneviyat bahşeden eski şehirlerden biridir. Şiraz'ın asil ve tanınmış ailelerinden biri, Seyitlerden olan Dastgıb hanedanıdır. Bu hanedanın Şiraz'daki varlığı, 700 ila 800 yıllık geçmişe sahiptir. Dastgıb ailesi İmam Seccad Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir hanedandır.
Ayetullah Abdülhüseyin Dastgıb, Hicri Kameri 1292 Muharrem ayında Şiraz'da doğdu. Şehrin en büyük alimlerinden biri olan babası onun doğduğu günlerde Aşura törenlerine Kerbela'da katılmak için Irak'ta bulunuyordu. Böylece Abdülhüseyin Aşura gecesi doğdu. Bu nedenle şehitlerin yoluna devam etmesi için onun için Abdülhüseyin yani Hüseyin'in kulu ismi seçildi.
Abdülhüseyin'in bol zekası ve çocukluktan itibaren sergilediği nezaket ve ağırbaşlılık önünde parlak bir geleceğin olduğunu açıkça gösteriyordu. Babasıyla birlikte temel dersleri edebiyat, Kur'an-ı Kerim ve kıraatı öğrendi. Ancak 12 yaşında iken babasını kaybetti. Bu acı olaydan sonra da Abdülhüseyin bilim yolunda ayrılmadı ve babasının yoluna devam etmek için Şiraz İlahiyat Mektebi'nde çalışmalarına devam etti. Seviyesine belirlenmesiyle aynı zamanda İslami kurallara yaymak ve tebliğ etmek için Şiraz camilerinden birinde insanlara imamlık yapmakla meşgul oldu. Abdülhüseyin bilim ve ilim öğrenmek ve öğretmekle uğraşsa da siyasetten de geri kalmadı. Bu büyük alim dönemin despot kralı Rıza Şah'ın davranışlarını ve kararlarını yakından izlemeye ve incelemeye başladı.
Abdülhüseyin Dastgıb 22 yaşındayken Rıza Şah tesettürün yasaklanması yasasını çıkardı. Bu dönemden itibaren tesettürlü kadınlara yönelik hakaret süreci başlamış oldu. Bu çerçevede dini alimler başörtünün kutsallığına ve kadınların mahremiyetine saygısızlığı tahammül edemediler ve bu kanuna karşı güçlü bir duruş sergilediler. Abdülhüseyin yasayı açıkça karşı çıkan ve konuşmalarında şahı eleştiren genç isimlerden biriydi. Aynı gün Pehlevi rejimi güçleri tarafından tutuklandı ve dini kıyafeti çıkarmaya zorlandı. Böylece rejim ona artık İslam dinini yaymasına izin vermeyeceği tehdidinde bulundu. Bu nedenle Abdülhüseyin Dastgeyb, İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesi yakınında bulunup büyük dini hocalardan feyizler almak ve bilim yolunda ilerlemeye devam etmek için Irak'taki Necef-i Eşref'e göç etti.
Abdülhüseyin büyük alimlerin huzurunda din eğitimi aldı ve 24 yaşındayken Ayetullah Azia Iraki, Şeyh Kazım Şirazi ve Seyyid Ebu'l-Hasan İsfani'den iştihat derecesine layık görüldü. Ayetullah Dastgeyb arkadaşı Ayetullah Necabet ile birlikte bu kez büyük alim Allame Gazi nezdinde kendini geliştirdi. Bir gün rahmetli Şeyh Muhammed Kazım Şirazi'nin dersten sonra Ayetullah Dastgeyb'e şöyle hitap etti, rivayet edilir. Alimlerden biri sizin için güzel bir rüya görmüştür. En iyisi siz Şiraz'a dönün. Bunu duyan Ayetullah Dastgeyb, hocasının teklifini kabul eder ve dine hizmet etmek için moralli bir şekilde Şiraz'a dönmeye karar verir. Ancak Şiraz'a dönmeden önce tasavvufun eşsiz ustası Ayetullah Gazi'nin yanına gider ve İran'daki maneviyatını geliştirme sürecini hangi usta ismin yanında devam etmesi gerektiğini sorar. Ayetullah Gazi Muhammed Cevat Ensari Hemedani'yi seçkin bir din adamı ve Şii alim olarak tanıtır.
Ayetullah Dastgeyb doğup büyüdüğü topraklara döndükten sonra önce Şiraz'daki Talibiyun Camii'nin imamlığını yapar ve cemaate vaaz verip namazlarını kıldırır. Ardından da Atik Ulu Camii'ne geçer. Bilimsel ve manevi değerlerinden ve liyakatinden dolayı birçok yetenekli hakikat yolcusunun ilgi odağına yerleşir. Böylece kısa bir sürede etrafında birçok ilim ve din sevdalısı toplanır. Şehit Dastgeyb ise ahlak ve Kur'an-ı Kerim'i yorumlama dersleriyle bu kitleyi eğitmeye çalışır.
Şehit Dastgeyb, Ehl-i Beyt hanedanı gibi onlara uyarak temiz ve sade bir evde lüks yaşamdan uzak sade bir hayat sürdürmeye başladı. Kalbinde Ehl-i Beyt'e özel bağlılığı ve ihlası vardı. Dindarlık, çilekeşlik, sabır, güzel ahlakı, ifade gücü ve kalemi bakımından eşsiz bir profil çiziyordu. Yemeği biraz soğan, tuz ve bazen biraz zeytinyağı ile 7 arpa ekmeğiydi. Bu büyük alim öyle yaşadı ki sürekli din açısından uyguladığı kemer sıkmaları, mücadeleleri ve de arzulardan vazgeçmesi onu zayıflattı. Geceleri ibadet etmek için uyanır ve hep abdest alırdı. Çok oruç tutardı ve ilk vakitte namazını kılardı.
Ayetullah Dastgeyb İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı öyle sevmişti ki İmam Hüseyin Aleyhisselam için gözyaşı dökmek onun hayatında kök salmıştı. Mübarek hayatında sevgi ve irfan, dayanıklık ve mücadelenin, ahlakın ve edepli olmanın tecellisiydi. Şehit Dastgeyb'in hayatı ya ibadet ve Kur'an tilaveti ve zikir ya da kitap yazmak ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermekle geçti.
Ayetullah Dastgeyb'in kişisel hayatı hakkında onun ev ortamında iyilik ve nimet kaynağı olduğu söyleniyor. Eşi bu hususta şöyle diyor, hayatta tam yetki bana verilmiş ve ne yaparsak yapalım itiraz etmezler. Çünkü bizim yolumuzun kendi yolu ve amacımızın da kendi amaçlarıyla aynı olduğunu belirler. Çocuklara çok nazik davranırlar. Boş zamanlarında çocuklarla avluda beraber oturup bazen çocuklarla ve torunlarla biraz oynarlar. Kişisel işlerine ek olarak ev işlerinde bizi yardım eder ve defalarca şöyle derler. Emir verme diye bir şey kabul etmiyorum. Buna izin veremem. Çok az şey yiyip düzenli ve sürekli abdestle olup zikir ve dua ederler.
Ayetullah Dasgheb'in oğlu ise bu hususta şöyle diyor. Annem hastalandığı sırada çocuklara babam baktı. Çocukları bile temizleyip evi bile süpürmekten çekinmiyorlardı. Tam ciddi Allah Resulü gibiydi. Evde olduğu zaman evin sorunları ve sıkıntıları ile ilgileniyorlardı.
Ayetullah Dasgheb'in davranışında irfan, izolasyon ve köşeye çekilme anlamına gelmiyordu. İnsanlara ihlaslı ve Allah rızası için yardım etmek ve onlara hizmet ulaştırmak onun hakiki irfanıydı. Hocası Ayetullah Ensari Hemedani'nin söylediği gibi köşeye çekilme ve insanlardan uzaklaşmaya gerçek irfana ters düşüğünü hep savundu. Ayetullah Dasgheb ülkenin siyasi ve sosyal durumunu gözlemleyerek hükümetin zulmüne ve yolsuzluğuna her zaman karşı çıktı ve dini savundu. Bu nedenle güvenlik güçleri tarafından defalarca hapse atıldı ve hakları taciz edildi. Ayetullah Dasgheb İmam Hümeyni'yi sevdi ve hareketini Ehl-i Beyt imamları ve salihlerin hareketinin bir devamı olarak gördü. Her zaman İmam Hümeyni'yi takip etti ve imamı ve devrimi savunmayı dini görevlerinden biri olarak gördü. Ayetullah Dasgheb irfana dayalı bir müçtehid olup aynı zamanda faziletli ve ahlaklı bir konuşmacıydı.
İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Şehit Abdülhüseyin Dasgheb, Şiraz'ın cuma namazı imamı ve İmam Hümeyni'nin Fars eyaletindeki temsilcisi ve Hubregan Meclisi üyesi oldu. İslam devriminin dayanaklarını yok etmek için devrimin etkin destekçilerini ve dürüst müminleri öldüren münafıklar ise nihayet birkaç başarısız suikastın ardından korumasız ve yaya olarak tam normal insanlar gibi Şiraz cuma namazını kıldırmak için giden Ayetullah Dasgheb'i şehit düşürdüler. Böylece münafıklar örgütü kabarık çirkin dosyasına bir başka cinayeti de ekledi.
Ayetullah Dasgheb'in şehit olmasının ardından İmam Hümeyni şöyle bir mesaj yaydı. Ahlak ve nefsin tesip edilmesi hocası olan İslam'a ve İslam Cumhuriyeti'ne tam bağlı olan Hüccetül İslam ve Müslim'in Şehit Hac Seyyid Abdülhüseyin Dasgheb ve yanındakileri şehit düşürüp dönemin süper güçleri ve süper canilere hizmet ettiler. Böylece mücahit İran milletine zarar verebileceklerini ve onları yollarından alıkoyabileceklerini düşündüler. Bugün onları körleşenler her cinayet ve her şehadetten sonra İslam ve ülkeye bağlı olanların daha da kararlı ve tek vücut olacaklarını görmediler mi? Allah'ın rahmeti şehadetleriyle İslam'ın zaferine güvenceyi alan büyük mücahitlerin üzerine olsun. Kahrolsun cinayete doymayan Amerika, kuklaları ve yandaşları.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Dasgheb'in şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyn'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Omedi Khan'ın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika ekonomik büyüme tahmin oranlarının düşmesi,
şiddete kurban giden çocukların sayısının artması,
silahlı şiddet olaylarının koronavirüs döneminde artması
ve Amerika Senatosu'nun Suudi Arabistan'a yeni silahlar satmaya onay vermesi.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerikan bankası Goldman Sachs, koronavirüsün Omikron varyantının patlak vermesi ve arz kesintisi nedeniyle 2022 Amerika ekonomik büyüme tahminini bir önceki tahmine göre düşürdü. Buna göre büyüme tahminleri %4,2'den %3,8'e indirildi. Bu görünüm artan risklerden kaynaklanıyor ve istikrarsızlık azalmasından dolayı yeni koronavirüs varyantının ortaya çıkışından etkilenmektedir.
Goldman Sachs ekonomisti Joseph Briggs, koronavirüsün yeni varyantının ortaya çıkışının Amerika ekonomisinin yeniden açılmasını yavaşlatabileceğini, ancak hizmet maliyetleri üzerinde yalnızca küçük bir olumsuz etkisinin olmasının beklendiğini söyledi. Briggs köşe yazısında şöyle yazdı: "Birçok soru cevapsız kalırken şu anda virüsün çok daha hızlı yayıldığı, ancak bu hastalığa karşı bağışıklığın sadece biraz azaldığı düşük eğilimli bir senaryo olduğunu düşünüyoruz."
Goldman Sachs'a göre diğer ülkeler daha ciddi kısıtlamalar getirirse yeni bir koronavirüs varyantının yayılması arz sıkıntılarını şiddetlendirebilir. Ancak bankanın raporu dış ticaret ortakları arasında artan aşılama oranlarının ciddi arz kesintilerini önleyebileceğini belirtiyor. Yeni bir anket, Amerikalıların %80'inin yüksek enflasyon ve arz kesintileriyle ilgili sorunların ülkeye bir kriz içinde bıraktığına inandığını gösteriyor.
Monmouth Üniversitesi Bağımsız Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Patrick Murray bu hususta şöyle düşünüyor. Enflasyon ve artan maliyetlerle ilgili endişeler Amerika'daki son tartışmaların ana konularından biri. Ekonomistlere göre Biden'in popülaritesindeki düşüş, potansiyel olarak artan fiyatlar ve enflasyon da dahil olmak üzere ülke genelinde Amerikalıları etkileyen ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Amerika İstatistik Kurumu'nun yayımladığı tüketici fiyatları endekslerine göre enflasyon tüm Amerika ekonomisini etkilemektedir.
Silahlı Şiddet Arşivi tarafından yayınlanan son rakamlara göre silahlı şiddet bu yıl 1400'den fazla Amerikalı genç ve çocuğun ölümüne neden oldu. Silahlı Şiddet Arşivi Merkezi 5 Aralık Pazar günü itibariyle 1410 kadar genç ve 17 yaşından küçük çocukların mevcut yılda vurulduğunu ve öldürüldüğünü duyurdu. Geçen yıl 1375, 2019'da ise 991 kişi olan bu sayı önemli bir artış gösterirken bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 41.000'den fazla kişi vurularak öldürüldü.
Bu istatistikler 2021'in muhtemelen Amerika'da silahlı şiddet açısından son 20 yılda benzeri görmemiş olduğunu gösteriyor. Amerika'daki silahlı suç oranı birkaç yıldır dünyanın en yüksek oranı sayılıyor. Silahlı şiddet ölümlerindeki artış onu Amerika'daki en ciddi insan hakları sorunlarından biri haline getirmiştir.
Fox News muhabiri Brian Young yayımladığı bir raporda şu değerlendirmede bulundu. İstatistikler yalan söylemez. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suç istatistikleri bu ülkenin farklı şehirlerindeki vatandaşların duygularını yansıtmaktadır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde benzeri görülmemiş şekilde suçlar artıyor ve şehir yetkilileri bununla mücadele etmenin yollarını bulmaya çalışması gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Yeni bir araştırmanın sonuçları koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk yılında Amerika'daki genel silahlı şiddet oranının bir önceki yıla göre %30 arttığını gösteriyor. 28 Amerika eyaletinde 1 Mart 2020 ile 31 Mart 2021 arasındaki silahlı şiddet oranı 1 Şubat 2019 ile 29 Şubat 2020 arasındaki salgın öncesi döneme göre önemli ölçüde artmıştır.
Salgının ilk 13 ayında bu ülkede 51.063 ateşli silah şiddetli vakası yaralanma veya ölümle sonuçlandı. Salgından önceki aynı dönemde 38.919 vakanın istatistiklerine kıyasla bu tür olaylarda bir artış olduğu söylenebilir. Koronavirüsün patlak vermesinden hemen sonra bu ülkede silah atışları ve satışları da arttı. Bu satın almaların %20'sinden fazlası ilk kez ateşli silah alıcıları tarafından yapıldı.
Bu silah alışları silah şiddeti arttırmaya yardımcı olabilecek zemini de hazırlıyor. Salgın sırasında artan stres, sosyal rahatsızlık ve karantina bir araya gelmesi silahlı şiddeti arttırmaya yardımcı olabilecek stresli koşullar yarattığından bu ciddi bir endişe kaynağı oluşturmuştur. Artan silahlı şiddet olayları eşi görülmemiş bir COVID-19 akışıyla mücadele eden sağlık hizmetleri altyapısı üzerinde de baskı oluşturabilir.
28 eyalette veya tüm eyaletlerin %56'sında şiddet belirli bir model olmaksızın çarpıcı bir şekilde arttı. Minnesota silahlı şiddet eyaletleri arasındaki en yüksek oran olan %120 arttı. Bir ABC News araştırması Amerika Birleşik Devletleri halkının bundan böyle silahlı şiddetin ağır gölgesi altında yaşaması gerektiği sonucuna vardı. Çünkü bu ülkede silahlı adamların ateş açmaları oranı arttı. Avukat ve insan hakları aktivisti Robert Patillo, Joe Biden'in zor durumda olduğunu belirterek şöyle diyor: bu ülkede şiddet ve silahlı saldırıyla mücadele etmek için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmalıdır.
Salı günü Amerika Senatosu, Suudi Arabistan'a 280 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze satışını yasaklayan bir tasarıyı reddetti ve füzelerin Riyad'a satışını onayladı. 280 gelişmiş havadan havaya AIM-120, AMRAAM ve 596 fırlatma platformu LEU-128'in Suudi Arabistan'a satışı ile ilgili olan oylamada 62 temsilci lehte oy kullandı, 25 senatör Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmaya karşı çıktı.
19 Kasım'da Senato'nun 3 üyesi, bir grup senatörün Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarına devam etmesi nedeniyle Biden'in başkanlığı sırasında Suudi Arabistan'la ilk büyük silah anlaşmasına karşı olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan'a havadan havaya füzelerin satışına karşı olduklarını vurguladılar.
Amerika Senatosu Suudi Arabistan'a 280 füze satmayı kabul ederken 46 uluslararası insan hakları örgütü Kongre üyelerine Biden'in Suudi rejimiyle 650 milyon dolarlık silah anlaşmasına karşı çıkma çağrısında bulundu. Bu örgütler bu anlaşma ile Amerika'nın Suudi Arabistan'ı cezadan muaf tuttuğu ve Yemen'deki suçlarını destekliyor olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Biden yönetiminin Washington-Riyad ilişkilerinin yeniden gözden geçirileceği ve Suudi rejimine karşı daha fazla baskı uygulayacağı yönündeki ilk iddialarına rağmen Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki uzun vadeli jeopolitik çıkarları Washington'un Riyad konusundaki tutumunu kademeli olarak geliştirmesine yol açtı.
Ocak 2021'de yeni Amerika Başkanı Joe Biden'in göreve başlamasından sonra ve ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi bazı üst düzey hükümet yetkililerinin Washington'la Riyad arasındaki ilişkilerin revizyonu konusundaki açıklamaları köklü değişiklikler habercisiydi. Bu vaatlere rağmen Amerika'nın Fars Körfezi ve Batı Asya'daki ana müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan'a yönelik genel politikalarının kapsamlı destek ve savunma etrafında dönmeye devam ettiği açıktır.
Arap siyasi uzmanı Taha El-Ani şöyle diyor: Biden yönetimi Suudi Arabistan'a yönelik Trump yönetiminden farklı bir politika benimseyip Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerini gözden geçirmeye çalışmasına rağmen Washington ile Riyad arasındaki askeri tatbikatlar durmadı. Biden hükümeti Yemen'de devam eden Suudi koalisyon savaşı nedeniyle Suudi Arabistan'a silah sevkiyatını geçici olarak askıya alsa da sözde kısıtlamalar yalnızca taarruzi silahları için geçerli oldu. Bu nedenle ve Suudi Arabistan'a yönelik Yemen saldırılarını sürdürme bahanesiyle Biden hükümeti Suudi rejimini mümkün olduğu kadar güçlendirmeye devam ediyor. Biden, Suudilere silah satışının askıya alındığını duyururken, Amerika ilkelerini asla sadece petrol alıp silah satmak için kapının arkasına koymaz demişti. Ancak bu vaat havadan karaya taarruz silahlarının satışını askıya almakla sınırlı gibi görünüyor. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli seri sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsley.com'dan bizi takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.